Ayrım 4, sayfa 23. Avrupalıların hanımefendisi aslında, doğrusunu söylemek gerekirse, asla var olmaması gereken bir yaratıktır. O, ya bir ev kadını ya da kibirli ve kurumlu olmamak için ev kadını olmayı umut eden bir genç kız olmalıdır. Her şeye karşın uysal ve söz dinleyecek şekilde yetiştirilmelidir. Toplumun alt sınıflarında yer alan kadınların, bir başka ifadeyle bu cinsin büyük çoğunluğunun doğuda olduğundan daha çok mutsuz olması, Avrupa'daki hanımefendiler gibi yaratıklar var olduğu içindir. Lord Brown bile bize şunları aktarır. Antik Yunanlılar döneminde kadınların durumu düşünülecek olursa bu yeterlidir. Şimdiki durum, şövalyeliğin ve feodal çağlarda yaşanan barbarlığın bir kalıntısıdır. Kesinlikle sunidir ve doğal değildir. Onlar eve göz kulak olmalıdır. Yedirilip içirilmeli, giydirilip kuşandırılmalıdır. Fakat topluma ve toplumsal sorunlara karıştırılmamalıdır. Din konusunda iyi eğitim de görmeli ama ne şiir ne siyasetle meşgul olmamalı, din ve yemek kitaplarından başka bir şey okumamalıdırlar. Müzik, resim, dans, keza az biraz bahçecilik ve ara sıra da çift sürme. Epirus'ta yolları başarıyla tamir ettiklerini gördüm. Neden aynı zamanda ot biçme ve süslama olmasın? Avrupa'da geçerli olan kanunlar kadını erkeğin denge olarak kabul etmektedir. Dolayısıyla bu yola yanlış noktadan başlamaktadır. Tek eşlilik geçerlidir. Evlenmek demek, hakları bölüşmek, ödev yahut sorumlulukları ise ikiye katlamaktır. Bu durumda kanunlar kadınlara erkeklerle eşit haklar sunduğuna göre, onlara aynı zamanda erkeklere özgü bir akıl gücü de kazandırmış olmalıydı. Halbuki kanunların kadınlara sunduğu imtiyaz ve payeler, doğanın onlara titizlikle ölçüp biçerek taksim ettiği şeyi aştığı nispette, bu imtiyazları gerçekten paylaşan kadınların sayısı da o ölçüde azalmaktadır. Dolayısıyla geri kalanlar, diğerlerine doğanın bağışladığından fazlası verildiği kadarıyla doğal haklarından mahrum edilmektedir. Çünkü tek eşliliğin ve ona eşlik eden evlilik yasalarının kadınlara tahsis ettiği doğa kanunlarının tamamen zıttı olan bu ayrıcalıklı konum, parantez, bu sayede onlar her bakımdan erkeklerin denge olarak kabul edilmektedir. Oysa hiçbir surette böyle değildirler ve bu yanlıştır. Aklı başında ve basiret sahibi erkeklerin böylesine haksız bir düzenlemeye, büyük bir fedakarlıkta bulunmadan ve rıza göstermeden önce bir hayli düşünmelerine, titizlenmelerine neden olmaktadır. Dipnot. Olmaktadır. Ancak evlenecek durumda olup da evlenmeyenlerin sayısı çok daha fazladır. Bu durumda olan erkeklerin hemen hepsi, arkalarında çoğu kez kendisini geçindirecek ekonomik olanaklardan yoksun ve kendi cinsi için uygun olan uğraşı kaybettiği için her halükarda az veya çok mutsuz olan evlilik yaşı geçmiş kızlar bırakmaktadır. Diğer taraftan, birçok erkeğin evliliğin hemen ardından baş gösteren ve belki 30 yıl veya daha fazla bir zaman sürecek müzmin bir hastalığı bulunan bir karısı vardır. Bu durumda ne yapacaktır o? Bir başka erkek için karısı artık çok yaşlı hale gelmiştir. Bir üçüncüsü için karısının iç dünyası şimdi ona karşı öfke ve nefretle dolmuştur. Parantez, doğudaki durumun tam tersi olarak. Avrupa'da tüm bu erkeklerin ikinci kadınla evlenmelerine izin verilmez. Halbuki Asya ve Afrika'da durum kesin olarak böyle değildir. Tek eşlilik kuramına rağmen güçlü, kuvvetli ve sağlıklı bir erkek her zaman cinsel dürtüsünü hisseder. Ancak böyle şeylerin önemsiz olduğu herkesçe bilinir. Kitaba dönüş. Bu sebepten ötürü çok evliliğe izin veren uluslar arasında kadınlar mutlaka geçinmenin bir yolunu bulmaktadır. Halbuki tek eşliliğin geçerli olduğu ülkelerde evli kadınların sayısı sınırlıdır ve bir geçim yolu bulamayan kadınların sayısı artmaktadır. Yüksek sınıfa mensup olanlar hiçbir işe yaramayan kız kuruları olarak meraksız, heyecansız, kupkuru bir hayat sürmekte, aşağı tabakadan olanlarsa doğalarına uygun olmayan çok zor ve iğrenç işler yapmaya mahkum edilmekte ya da fahişeliğe zorlanmaktadır. Onları onurdan yoksun olduğu kadar sevinçsiz ve neşesiz de olan bir hayat beklemektedir. Fakat bu şartlar altında erkeklerin arzularını tatmin etmek için bir gereklilik haline gelmektedir. Bu durumda konumları açıkça koca bulmuş ya da bulmayı umut edebilecek derecede talihin kayırdığı diğer kadınları yoldan çıkmaktan koruyacak ve toplum nezdinde kabul görmüş bir sınıf yahut meslek olarak tanınmaktadırlar. İşte bu nedenle sadece Londra'da 80 bin fahişe vardır. O halde bu en korkunç akıbete böylesine koşarcasına yaklaşmış olan bu kadınlar aslında tek eşliliğin sunağına götürülen insan kurbanlar değillerdir de nedirler? Burada sözü edilen ve böylesine mutsuz ve uğursuz bir konuma yerleştirilmiş kadınlar, kibir ve kurumlarıyla, yapmacık ve sahtelikleriyle Avrupalı hanımefendinin kaçınılmaz bir şekilde yansımasıdırlar. Bu yüzdendir ki, çok evlilik tüm yönleriyle ele alınacak olursa, itiraf etmek gerekirse gerçek anlamıyla kadın cinsinin yararınadır. Diğer yandan, karısı müzmin bir hastalıktan müzdarip olan, çocuk doğuramayan, ya da kendisi için zaman içerisinde yaşlı hale gelmiş olan bir erkeğin neden bir ikinci kadın almaması gerektiğinin açıklanabilir bir nedeni yoktur. Görünen o ki, çoğu insan sırf bu doğal olana aykırı tek eşlilik kurumunu reddettiği için mormonluğu benimsemektedir. Dipnot, benimsemektedir. Cinsel ilişki anlamında hiçbir kıta, bu doğal kurallarına tamamen ters tek eşlilik kurumu yüzünden Avrupa kadar adaba aykırı bir durum içerisinde değildir. Kadınlara doğal olan aykırı hakların bahşedilmesi, doğalarına uygun olmayan vazifeleri zorla kabul ettirmiştir. Ne var ki bunların yerine getirilmemesi onları mutsuz hale getirmektedir. Eğer örneklersek, çoğu erkek sosyal konumu ve mali durumu söz konusu olduğu kadarıyla bu yolla parlak bir eşi kendisine bağlama umudu olmadıkça evliliği akıllıca bir yol olarak düşünmemektedir. O zaman evliliğin şartlarından farklı, yani karısına ve çocuklarına güvenli bir gelecek sağlayacak olan koşulların dışında, kendi seçimi olan bir kadını elde etmeyi arzulamaktadır. Bu koşullar ne kadar adil, makul ve uygun olursa olsun ve kadın medeni toplumun temeli olarak sadece evliliğin bahşedebileceği aşırı imtiyazlardan vazgeçerek ne kadar rıza gösterirse göstersin, mutlaka belirli bir ölçüde saygınlığını kaybedecek ve yalnız bir hayat sürecektir. Çünkü insan doğası bizi başkalarının görüşlerine, değeri ne olursa olsun aldırmayacak derecede bağımlı kılar. Buna karşılık eğer kadın razı olmazsa, sevmediği bir adamla evlenmeye zorlanma veya bir kız kurusu olarak pörsüyüp buruşma tehlikesiyle yüz yüze gelecektir. Ancak bir yuva kurmak için ona ayrılmış olan zaman çok kısa ve sınırlıdır. Tek eşlilik kurumunun bu yana göze alındığında, Thomasius'un derin biçimde bilgilendirici incelemesi olan De Concubinatu gerçekten okunmaya değerdir. Luther reformuna kadar bütün uygar uluslarda ve bütün çağlarda cariyeliğe, parantez kapatmalığa izin verildiğini, hatta belli bir ölçüde kanunlarca tanınmış ve haysiyetsizlikle birlikte anılmamış bir kurum olduğunu gösterir. Sahip olduğu bu konumu Luther reformuna kadar korumuştur. Bu reformlardan sonra da ruhban sınıfının evliliğini meşrulaştırmanın bir başka aracı olarak kabul edilmiştir. Bunun üzerine Katolikler bu konuda geride kalmayı göze alamamışlardır. Çok eşliliğin tartışılacak bir yanı yoktur. Her yerde bulunan ve karşılaşılan bir olgu olarak kabul edilmelidir. Çözülmesi gereken sorun bu konunun nasıl düzenleneceğinden ibarettir. O halde gerçek tek eşlilik taraftarları nerededir? Hepimiz en azından bir müddet, çoğumuz ise her zaman çok eşli yaşarız. Dolayısıyla her erkek çok kadına ihtiyaç duyduğundan, ona bu konuda izin vermekten, hatta çok kadın bulmayı ona yerine getirilmesi gereken bir vecibe olarak yüklemekten daha doğru bir şey yoktur. Bu suretle kadın, boyun eğen bir varlık olarak eski doğru ve doğal konumuna geri gönderilecektir ve saygı ve hürmet konusundaki gülünç iddialarıyla hanımefendi, bu Avrupa uygarlığının ve Hristiyan Töton budalalığının hilkat garibesi, artık var olmayacaktır. Kadınlar yine var olacak, fakat Avrupa'nın şimdilerde dolu olduğu mutsuz kadınlar değil. Bu anlamıyla değerlendirildiğinde Mormonların evliliğe bakış açısı doğrudur. Hindistan'da kadınlar hiçbir şekilde bağımsız değildir. Her biri Manu yasasına bağlı olarak ya babasının yahut kocasının ya kardeşinin ya da oğlunun denetimi altındadır. Dul kadınların ölmüş olan kocalarının ardından kendilerini kurban etmeleri hiç şüphesiz insanı rahatsız eden bir düşüncedir. Fakat kocasının çocuklarım için çalışıyorum diye kendini avutarak bütün yaşamı boyunca yorulmak bilmeksizin kazandığı parayı aşıklarıyla yemesi olgusunun düşüncesi bile bir o kadar insanı isyan ettiren bir düşüncedir. Dolayısıyla ne mutlu orta yolu tutanlara. Bir annenin ilk aşkı tıpkı hayvanların ve erkeklerin olduğu gibi tamamıyla içgüdüseldir. Dolayısıyla çocuk artık fiziksel bakımdan aciz ve çaresiz durumdan kurtulunca bu azalır. Bundan sonra ilk aşkın yerine alışkanlık ve akla dayalı bir aşk alır. Fakat bu çoğu kez özellikle anne çocuğunun babasını sevmediğinde ortaya çıkmaz. Bir babanın çocuklarına duyduğu sevgi farklı türden ve daha samimi, daha uzun ömürlü bir sevgidir. Bunun temelinde çocukta kendi iç benliğini bulup tanıma yatar ki bu duygu kökeni bakımından tam bir metafizik niteliğe sahiptir. Söz konusu olan ister eski dünya ister yeni dünya olsun, neredeyse bütün uluslarda hatta hotantolar arasında bile ölenin mal varlığından münhasıran erkek mirasçılar istifade eder. Bu uygulamadan sadece Avrupa'da uzaklaşılmıştır. Erkeklerin uzun yıllar binbir güçlükle çabalayıp didinerek elde ettiği servetin ölümünden sonra tereke olarak akıl eksiklikleri yüzünden ya kısa zamanda yoktan yere heba edecek yahut başka türlü ellerinden uçup gidecek olan kadınların eline geçmesi yaygınlığı ölçüsünde büyük bir adaletsizliktir ve kadınların mirasçılık hakları sınırlanarak bunun önünü mutlaka geçilmelidir. Bana kalırsa ister dul olsun ister genç kız olsun kadınların miras bırakanın erkek mirasçısı olmaması halinde rehin yahut ipotekle güvence altına alınmış mülkiyet üzerinden hayat boyu kendilerine ödenecek faiz gelirlerinin ötesinde taşınmaz mülkiyetlerinin yahut sermayenin özü üzerinde hak sahibi olmalarına izin verilmemesi bu daha iyi bir düzenleme olur. Parayı kazanan kadınlar değil erkeklerdir. Dolayısıyla kadınların ona kayıtsız şartsız sahip olmalarında ne de onu idare edebilmelerinde meşru bir taraf yoktur. Kendilerine kelimenin gerçek anlamında servet, bir başka söyleyişle tahviller, hisse senetleri gibi menkul, konut arazi gibi gayrimenkul sermaye değerleri miras olarak kaldığında asla onu serbestçe tasarruf edebilme hakkı verilmemelidir. Her zaman bir koruyucuya, bir vasiye ihtiyaç duyarlar ve hangi koşullar altında olursa olsun asla kendi çocuklarının vasisi olmamalıdırlar. Her ne kadar erkeklerinkinden daha büyük olduğu ispat edilemese de kadınların kendilerini beğenmişlikleri, içinde bütünüyle maddi bir hedefin, parantez, özellikle maddi şeyler etrafında dönüp durma eğiliminde olan büyük bir tehlike yahut kötülük barındırır. Burada üstünde ısrarla durmak istediğim kişisel güzellikleri, güzel ve gösterişli giysiler, incik boncuklar, tantana ve şatafat, kadınların büyüklenme vesilesidir. Kadınların toplum içindeki payının bu kadar büyük olmasının sebebi budur. Böylesine savurgan ve ölçüsüz olma temayüllerinin arkasında da bu yatar ki, muhakeme kabiliyetleri ne kadar zayıf ise bu o kadar fazla olur. Bu gerçeğe binaen eski dünyadan bir yarar, kadınların bu savurgan doğaları hakkında şöyle söyler. Kadınlar olmasaydı dünyadaki yaşamımızın başlangıcı tam bir çaresizlik ve acziyet, ortası zevkten mahrumiyet ve sonu da asla teşelli olmazdı. Ancak sıra erkeklere geldiğinde onlar için büyüklenme, çoğunlukla akıl, anlayış, öğrenim, bilgi, cesaret ve benzeri gibi kesinlikle maddi içeriği olmayan üstünlükler yönünde gelişir. Parantez ya da bu gibi meleke ve nitelikleri kendine konu edinir. Aristoteles, Politika'da Spartalıların kadınlarına çok fazla şey vererek, miras ve drohoma haklarını kabul ederek ve onlara büyük miktarda bağımsızlık ve özgürlük tanıyarak kendi üstün konumlarını kendi elleriyle tehlikeye soktuklarını izah eder ve bunun Sparta'nın çöküşüne ne büyük katkıda bulunduğunu gösterir. Daha sonraki yıllarda doğacak bütün sıkıntı ve sorunları onun doğal sonucu olarak görmemiz gereken birinci devrim ile sonunda varacağı yere varmış olan saray ve hükümetin zaman içerisinde çürüyüp tefessüh etmesinden Fransa'da 13. Louis'in zamanından beri sürekli olarak artış göstermiş olan kadınların etkisi sorumlu tutulamaz mı? Her halükarda kadın cinsinin, hanımefendinin varlığı ile böylesine belirgin biçimde gün yüzüne çıkmış olan bu yanlış konumu bizim toplumsal durumumuzda en temel kusurdur ve onun tam kalbinden bulunan bu kusur zararlı etkisini kaçınılmaz olarak dört bir tarafa yayacaktır. Kadının iç dünyasında büyük yer işgal eden itaat etme ve söz dinleme güdüsünün varlığı, mutlak bağımsızlık konumuna yerleştirilmiş olan her kadının hiç vakit kaybetmeden kendisini öyle veya böyle denetleyip yönetebileceği bir erkeğe bağlanmasından anlaşılmalıdır. Bunun temel nedeni, onun bir efendiye olan büyük ihtiyacıdır. Eğer genç ise bu erkek, bir aşık, ihtiyar ise günah çıkarıcı bir rahiptir.